Ayrım 8.
Pirixos'un Yunanistan'da bir kral olan amcası, tahtını yeğeni Pelias'a kaptırmıştı. Kralın oğlu Yason da gizlice bir yere saklanarak orada büyütülmüştü. Artık bileğinin gücüne güvenir hale gelince, Pelias'ın karşısına çıkıp babasının tahtını geri istemeye karar verdi. Bu arada bakıcılar Pelias'a kendisini bir akrabasının öldüreceğini, ayağında tek sandal olan kişiden korkmasını söylemişlerdi. Yason Pelias'ın hüküm sürdüğü şehre girdiği zaman ayağında tek sandal vardı. Omuzuna bir Pars posta atmış, göğsüne sımsıkı yapışan bir elbise giymişti. Hiç kesilmemiş saçları sırtından dökülüyordu. Onu şehrin çarşısında korkusuz adımlarla yürür görenler şaşırıp kaldılar. Kimse tanımıyordu onu ama herkesin içini bir saygı duygusu kaplamıştı. Bu yiğit delikanlı Apollon muydu acaba, yoksa Afrodit'in kocası mıydı? Poseidon'un oğullarından biri olamazdı. Hepsi ölmüştü çünkü. Bu yabancının ünü adımlarından daha tez gitti. Saraya vardı. Pelias şehre tek sandallı bir delikanlının geldiğini duyar duymaz koşup onu karşıladı. Öfkeliydi ama öfkesini yüreğinde saklamasını biliyordu. "Kimsin sen?" diye sordu. "Yalan söyleme bana." "Ben senin akraban Yason'um," dedi yabancı. "Zeus'un babama verdiği ülkeyi geri almaya geldim." Kılıçlarımıza, mızraklarımıza sarılmadan yeniden paylaşalım bu toprakları. Şimdiye kadar kazandığım paralar, sürüler sende kalsın. Bana tahtı ver, bundan sonra bu ülkede adalet hüküm sürsün. Pelias yumuşak bir sesle, peki dedi, sen nasıl istersen öyle olsun. Ölü Pirixos, altın postun buraya getirilmesini istiyor. Bakıcılar söyledi, böylece kendi ruhu da ülkesine gelirmiş. Ben artık yaşlandım, gidip altın postu getiremem. Sen gençsin, bak Zeus'un üstüne yemin ediyorum ki altın postu getirirsen tahtı sana bırakacağım. Pelias böyle diyordu ama altın postu aramaya giden kişinin de bir daha geri dönemeyeceğini sanıyordu. Yason bu düşünceyi çok beğendi. Zaten işin içine serüven girsin de bir mitologya kahramanının kanı kaynamasın, olacak iş mi? Hemen bütün Yunanistan'a haber saldı. Altın postu aramaya çıkacağını, İsteyenlerin birlikte gelebileceğini bildirdi. Hera'da yardım ediyordu Yason'a. Bütün delikanlıların yüreklerine bu yolculuğa katılma tutkusunu sokuyordu. Ölümün karşısına geçip cesaretin iksirini içmek varken kim annesinin yanında akıllı uslu oturmaya katlanabilir? Her yandan soylu kahramanlar geldi. Yiğitler yiğidi Herakles, çalgıcılar çalgıcısı Orpheus, Kastor ile kardeşi Pollux. Akilyenus'un babası Pelos da vardı bu kahramanlar arasında. Argo gemisine binip yelken açtılar. Yason altın bir kupayı şarapla doldurdu. Şarabı denize döktü, sonra Zeus'un yardımını diledi. Argonautlar önce Lemnos adasına vardılar. Üstünde yalnız kadınların yaşadığı garip bir adaydı bu. Lemnos kadınları bir süre önce başkaldırmış, ülkede ne kadar erkek varsa hepsini öldürmüşlerdi. Yalnız adanın yaşlı kralını sağ bırakmışlar, onu bir sandığa koyarak denize atmışlardı. Zavallı adamcağız böylece canını kurtarabilmişti. Nedense erkeklere olan düşmanlıklarını Argonautlara gösteremedi Lemnoslular. Başlarında kralın kızı Hypsiple olmak üzere bütün kadınlar kahramanlıklarla mutlu günler geçirdiler. Ayrılırken de bol bol gözyaşı döktüler. Argonautlar Lemnos'u geride bıraktıktan sonra yeni bir kara parçasına çıktılar. Burada Herakles arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Kahramanlar kahramanının giyimine kuşamına yardım eden Hayles adında bir oğlan vardı. Herakles çok severdi Hayles'i. Dünya bir yana, Hayles bir yanaydı. Kusursuz bir güzelliğe sahip olan delikanlı bir gün kaynak başında su dolduruyordu. Suların dibinde bulunan bir naipe onun gül pembesi yanaklarını görüp kendinden geçti. Hemen kaynaktan fırlayarak Hayles'i kaçırdı. Bunu duyunca aklı başından gitti Herakles'in. Altın postu da Argo'yu da unutuverdi. Hayles, Hayles diye deliler gibi bağırarak ormanın yeşil gölgeleri içinde kayboldu. Arkadaşları beklediler, beklediler. Kahramanlar kahramanı dönmeyince yollarına onsuz devam etmeye karar verdiler. Argonautların ilk çarpışmaları harpilerle olmuştur. Kanca gagalı, sivri pençeli harpilerin ünü dünyayı tutmuştu. Bu korkunç kuşları öteki canavarlardan ayıran belli başlı özellik, pisliklerinin dayanılmayacak kadar kötü kokusuydu. Yason ile arkadaşlarının bir gece yanaştıkları kıyıda Pineus adlı zavallı bir ihtiyar yaşıyordu. Pineus geleceği gören bir bakıcıydı. İleride neler olacağını açık açık söylediği için Zeus cezaya çarptırmıştı kendisini. Şimdi harpilerin ülkesinde cezasını çekiyordu. Ne zaman bir lokma yemek yiyecek olsa Zeus'un tazıları harpiler uçarak geliyor, Pineus'un yemeğini pisliyorlardı. Adamcağız açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı. Argonautlardan yardım istedi. Geleceği görebildiği için kendisini bu dertten yalnız kuzey rüzgarı Boreas'ın oğulları Kalais ile Zetes'in kurtarabileceğini biliyordu. Boreas'ın oğulları ise Argo gemisindeki 50 kahraman arasında bulunuyordu. Pineus'a acıyıp yardım etmek isteyen Kalais ile Zetes kılıçlarını çekip beklemeye başladılar. Geri kalan Argonautlar da ihtiyara yemek getirdiler. Adamcağız ağzına daha ilk lokmayı götürürken harpiler göründüler. Ortalıkta ne kadar yemek varsa hepsini kirlettikten sonra kaçmaya başladılar. Ama Boreas'ın oğulları durur mu hiç? Babaları rüzgar hızı vermiş onlara. Harpilerin peşlerine düşüp kılıçlarını korkunç kuşların gövdelerine saplamaya başladılar. Hepsini paramparça edeceklerdi. Edeceklerdi ama o sırada tanrıların habercilerinden Iris geldi kuşların imdadına. Boreas'ın oğullarına Zeus'un tazılarını öldürmeyin dedi. Styx ırmağı üstüne yemin ediyorum. Bu kuşlar bir daha Pienus'u rahatsız etmeyecekler. Bunun üzerine Kalais ile Zetes harpileri öldürmekten vazgeçip arkadaşlarının yanına döndüler. O gece bir şölen hazırlandı. Argonautlarla birlikte Pineus sabaha kadar yedi içti. Karşılık olarak ihtiyar bakıcı kahramanlara bazı öğütler verdi. Yakında Saint-Legat'lara çarpışan kayalara varırsınız dedi. O kayaların arasından geçmek zorunda kalacaksınız. Ama kolay olmayacak bu. Ne zaman Saint-Legat'ların arasından bir şey geçmeye kalksa, o yüce kayalar hemen birleşir, aralarında ne varsa paramparça olur. Dediğimi yapın, sağ salim geçersiniz. Kayalara varınca bir kumru uçurun. Kumru bir yandan öteki yana geçebilirse, Argo gemisi de geçebilir demektir. Ama geçemez, arada sıkışarak ölürse, siz de geri dönün, altın posta aramaktan vazgeçin. Sabahleyin yanlarına bir kumru alarak denize açıldı Argonautlar. Kısa zaman sonra çarpışan kayalara vardılar. Önce kumruyu uçurdular. Kumru sağ salim bir yandan öteki yana geçti. Yalnız kuyruğundan birkaç tüy kayaların arasında kaldı. Bunun üzerine bütün güçleriyle küreklere asıldı denizciler. Kayaların çarpışmasına vakit bırakmadan kuş gibi sıyrılıp kurtuldular. Bu olaydan sonra da kayalar bir daha çarpışmadılar. Çarpışan kayaların biraz ötesinde savaşçı kadınların, Amazonların ülkesi vardı. Barışsever Nympi Harmonia ile savaş tanrısı Ares'in kızları olan Amazonlar besbelli babalarına çekmişlerdi. Argonautlar durup onlarla çarpışmak istediler. Ama hazır rüzgar eserken yollarından kalmaları doğru olmazdı. Kaçırdıkları bu savaş fırtınasına üzülerek durgun dalgalar arasında kayıp gittiler. Uzaktan Kafkas dağları görünüyordu. Prometheus da kayasının üstünde belli belirsiz göze çarpıyordu. Kartalın kanat çırpışını bütün Argonautlar duydu. O gün hiçbir şey durduramadı Argo gemisini. Gün batımında altın postun bulunduğu Kolchis iline vardılar. Kahramanlar geceyi ertesi sabah ne yapacaklarını düşünerek geçirdiler. Kendi cesaretlerinden başka dayanakları yoktu. Ama tanrılar Olympus'ta toplanmış, onları korumak için çareler düşünüyorlardı. Hera, aşk tanrıcası Afrodit'in yanına gitmişti. Afrodit önce pek şaşmıştı buna. Hera'nın kendisini pek sevmediğini bilirdi. Zeus'un karısı kendisinden yardım dileyince şaşkınlığı bir kat daha arttı. Ama tanrıçalar tanrıçasının böyle yardım dilemesi de hoşuna gitmedi değil. Elinden geleni yapacağını söyledi. İki tanrıça baş başa verip düşündüler. Sonunda en iyi çarenin Kolchis kralının kızı Medea'nın Yason'a tutulması olduğuna karar verdiler. Medea'nın elinden her çeşit büyü gelirdi. Argonautların başı derde girince de onlara yardım edebilirdi. Bunun üzerine Afrodit doğru Eros'a gitti. Medea'nın Yason'a aşık olmasını sağlarsan sana yaldızlı bir top armağan ederim dedi. Eros'un çok hoşuna gitti bu. Okunu kaptığı gibi Kolchis'e inmeye başladı. Sabah olmuştu. Argonautlar altın postu istemek için kralın sarayına doğru yola çıktılar. Kimseler görmedi kendilerini. Çünkü Hera hepsinin çevresini sisle sarmıştı. Sarayın önüne vardıkları zaman sis dağıldı. Nöbetçiler kahramanları saraya buyur edip krala haber saldılar. Kral güler yüzle karşıladı kendilerini. Ateş yaktırıp yıkanmaları için su ısıttırdı. Yiyecek içecek hazırlattı. Bu arada Medea da konukların bulunduğu odaya girmişti. Gözleri Yason'un gözlerine ilişince Eros okunu fırlattı. Tam hedefine saplandı ok. Medea'nın yüzü renkten renge girdi. Yüreğini tatlı bir burukluk kapladı. Daha fazla orada kalamadı güzel büyücü, odasına çekildi. Kahramanlar yıkandıktan, yiyip içtikten sonra Kral Aites onlara kim olduklarını, ne istediklerini sordu. Yason kendilerinin soylu kişiler, atalarının da yüce hükümdarlarla tanrılar olduğunu söyledi. Kolk ise altın posta almak için gelmişlerdi. Karşılığında Kral Aites ne isterse yapacaklardı. Bunları duyan kralın yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Yabancıları sevmezdi. Hele Yunanlıları hiç sevmezdi. Kendi kendine, bu adamlar benim konuğum olsalardı hepsini kılıçtan geçirirdim dedi. O anda iyi bir fikir geldi aklına. Yason'a kahraman kişilerden hoşlandığını söyledi. Sen de kahramanlığını, yiğitliğini gösterirsen altın postu veririm dedi. Önce ateş püsküren tunç ayaklı iki boğayı boyunduruğa kuşacaksın. Sürdüğün tarlaya da bir ejderhanın dişlerini ekeceksin. Ekilen dişlerin yerinde silahlı adamlar bitecek. Onlarla çarpışıp hepsini öldüreceksin. Bunları yaparsan altın post senindir. Yoksa bir şey alamazsın benden. Yason'un elinden ne gelir? Kralın dediklerini kabul edip arkadaşlarıyla birlikte gemiye döndü. Bir toplantı yaptılar Argo'da. Kimse bu işi Yason'a bırakmak istemiyordu. Onlar öylece konuşup tartışırlarken gemiye Kral Aites'in torunlarından biri geldi. Yason bir zamanlar hayatını kurtarmıştı onun. Şimdi de o bir karşılıkta bulunmak istiyordu. Medea'dan söz açtı Argonautlara. Büyü de onun üstüne yoktur dedi. Yıldızlara bile buyurur. Aites'in torununa kalırsa Yason saraya gidip Medea'nın gönlünü kazanmalıydı. Eros'un bu işi çoktan becerdiğini bilmeyen Yason, kralın torunu ne dediyse kabul etti. Zaten büyücünün güzelliği gözlerinin önünden gitmiyordu bir türlü. Saraya yollandı. O sırada Medea odasında oturmuş kendini öldürmeyi düşünüyordu. Sevdiği adamın aşkıyla doluydu yüreği ama o aşkın gerektirdiği şeyleri yaparsa babasına karşı gelmiş olurdu. Ne yapacağını şaşırmıştı, düşündü taşındı, yaşamanın ölümden daha güzel olduğuna karar verdi, Yason'a yardım edecekti. Büyülü bir merhem vardı elinde. Prometheus'un kanı yeryüzüne damlamıştı ya, Medea'nın merhemi işte kanın toprağa değdiği yerde yetişen bir bitkiden çıkarılmıştı. Onu kim gövdesine sürerse bir gün boyunca tehlikelerden uzak kalırdı. Başına ne gelirse gelsin ne yaralanır ne de ölürdü. Koşa koşa sarayın merdivenlerini indi Medea, Yason'un yanına gidecekti. Ama bir de baktı ki Yason karşısında duruyor. Tanrıça Hera altından yaldızlı bir ışık vurmuştu Yason'un üstüne. Medea da bir güzellik anıtıydı sanki. Rüzgar kesilince uluçam ağaçları nasıl yapraklarını bile kıpırdatmadan sessiz durur, iki genç de bir süre öyle durdular. Sevgiden, coşkunluktan solukları kesilmişti. Sonra rüzgar çıktı. Yapraklar hafifçe sallandı. Yason aşkını fısıldamaya başladı. Medea ise ne diyeceğini bilemiyordu. Hemen büyülü kutusunu açarak merhemi çıkardı, sevgilisine verdi. İstesin ruhunu bile verirdi. Güzel büyücü merhemi gövdesine nasıl süreceğini anlattı Yason'a. Silahlarına da sür dedi. Böylece herkesi yenersin. Ejderhanın dişlerini toprağa ekince yerden silahlı adamlar biter. Aralarına bir taş atarsın. Adamlar birbirlerinden bilirler bunu. Kavgaya tutuşurlar. Hepsi ölür. Ben saraya dönüyorum şimdi. Altın posta alıp ülkene dönerken Medea'yı hatırla. Ben de aklımdan çıkarmayacağım seni. Yason cevap verdi. Gece olsun, gündüz olsun. Seni hiçbir zaman unutmayacağım Medea. Bizimle birlikte Yunanistan'a gelirsen seni seve seve evime alırım. Ölümden başka hiçbir şey giremez aramıza. Ayrıldılar. Medea saraya dönüp babasına karşı geldiği için ağladı, dövündü. Yason da gemiye gitti. Arkadaşlarından ikisini ejderhanın dişlerini getirmeleri için görevlendirdi. Ertesi gün erkenden kalktı Yason, gövdesine merhemi sürüp arkadaşlarıyla birlikte çarpışmanın yapılacağı tarlaya gitti. Kral Aites ile Kolkisler, onun ölümünü seyretmek için tarlanın kenarına sıralanmışlardı. Ateş püsküren iki boğa salıverdiği zaman hepsinin ödü koptu. Ama kılı bile kıpırdamamıştı Yason'un. Dalgaların sarsmadığı yüce bir kaya gibiydi. Sırayla ikisini de boynuzlarından yakalayıp boyundurağa koştu. Sonra tarlayı sürerek ejderhanın dişlerini ekti toprağa. Silahlı adamlar çıkınca da Medea'nın öğüdünü tutarak aralarına koca bir taş fırlattı. Silahlı adamlar birbirlerine saldırıp kıyasıya çarpışmaya başladılar. Sürülmüş toprak oluk gibi akan kana boyandı. Yason yüzünün akıyla çıkmıştı bu denemeden. Sonuç Aites için çok acıydı. Kral altın postu kolay kolay vereceğe benzemiyordu. Üstelik Argonautları öldürmeyi de kafasına koymuştu. Babasının aklından geçenleri anlayan Medea gemiye koşarak Yason'u buldu. Altın postu bir ejderha bekliyor dedi. Ben şarkı söyleyerek uyuturum onu. Altın postu kapıp gemiye döneriz. Hemen Yunanistan'a yelken açarız. Beni de götürün ne olur. Kahramanlar yola çıkıp altın postun yanına vardılar. Postu bekleyen ejderha korkunç mu korkunçtu. Medea yılmadan yanına yaklaştı ejderhanın. Büyülü bir şarkı söyleyerek onu uyuttu. Yason bir ağacın dalında asılı duran postu kaptığı gibi arkadaşlarının yanına döndü. Hep birden koşarak Argo'ya vardılar. Yunanlıların en güçlüleri geçti küreklere, denize açıldılar. Kral Argonautların Medea ve altın post ile birlikte kaçtıklarını öğrenince oğlu Apsyrtos'u onların arkalarından gönderdi. Apsyrtos'un buyruğunda öyle büyük bir ordu vardı ki istedikleri kadar kahraman olsunlar, Yunanlılar o orduyla başa çıkamazlardı. Kendilerini kurtaran yine Medea oldu. Kardeşine haber yolladı. Altın postun kendisinde olduğunu, Kolkis'e dönmek istediğini bildirdi. Apsyrtos kararlaştırılan buluşma yerine gelince Yason'u karşısında buldu. Medea da vardı Yason'un yanında. İki delikanlı çarpıştılar. Yason Apsyrtos'u alkanlar içinde yere serdi. Kolkisli genç prensin gövdesinden fışkıran kanlar kız kardeşinin gümüş rengi elbisesini bir anda kızıla boyayıverdi. Komutanlarının öldürüldüğünü anlayan askerler dağılıp ülkelerine döndüler. Argonautlar da Yunanistan'a gitmek için yeniden denize açıldılar. Apsyrtos'un ölümünü başka türlü anlatanlar da olmuştur. Bu kişilere bakılırsa Apsyrtos Medea ile birlikte Yunanistan'a gitmek için Argo gemisine binmişti. Bir süre gittikten sonra kendilerini Kral Aites'in takip ettiğini anlayan Medea, kardeşini paramparça ederek denize atmıştı. Kral ölmüş oğlunun parçalarını toplamak için denizde durmuş, oyalanarak vakit kaybetmiş, Yunanlıları gözden kaçırmıştı. Argonautların serüvenleri bitmemişti. Skyla'nın kayası ile Karibdis akıntısı arasından geçerlerken korkunç bir fırtınaya tutuldular. Ta göğe değen dalgalar arasında ne yapacaklarını şaşırmışlardı ki yine Hera imdada yetişti. Deniz naipelerine haber verdi. Tanrıçalar tanrıçası. Naipeler de gemiyi dalgalar arasından geçirip kurtardılar. Bu olaydan sonra Medea, Girit'te eski Tunç soyundan kalma son insanın Talos'un yaşadığını söyledi. Talos tepeden tırnağa Tunç'tan değildi. Ayak bileklerinden biri ettendi. Argonautlar Girit adasının yanından geçerlerken Talos çıktı karşılarına. Elinde kocaman bir kaya vardı. Besbelli onu gemiye fırlatıp hepsini parçalayacaktı. Yer altından duyulmuş olacak ki tam kayayı fırlatacağı sırada ayağı burkuldu. Talos'un bileği sıyrıldı. Bileğinden öyle kan aktı, öyle kan aktı ki adamcağız kendi kanında boğulup gitti. Argonautlar da adaya çıktılar, yiyip içtiler, eğlendiler. Başka bir olay geçmedi başlarından. Sağ salim Yunanistan'a vardılar. Karaya çıkar çıkmaz her kahraman başından geçenleri bir an önce anlatabilmek için olacak kendi ülkesine gitti. Geride kalan Yason Medea ile birlikte altın postu Pelias'a götürdü. Saraya varınca babasının ölmüş olduğunu anladı. Pelias zavallı ihtiyara baskı yaparak kendi kendini öldürtmüştü. Yason'un bu acıya dayanamayan annesi de ölmüştü. Öcünü nasıl alacağını düşünen Yason yanı başında Medea'yı buldu yine. Güzel büyücü korkunç bir tuzak kurarak Pelias'ın kızlarını çağırdı. Babanızın gençleşmesini ister misiniz diye sordu. Sonra gözlerinin önünde yaşlı bir koyunu kesti. Hayvanın parçalarını suya atarak bir süre kaynattı, büyülü sözler söyledi. Kısa bir zaman sonra kaynayan kazandan gencecik bir kuzu fırladı. Pelias'ın kızları Medea'ya inanarak babalarını gençleştirmeye karar verdiler. Bir ilaçla kralı uyuttu büyücü. Pelias'ın kızları da babalarını keserek kaynar suya attılar. Büyülü sözleri söylemesi için Medea'yı çağırmak istediler. Ama Medea yoktu. Saraydan da şehirden de kaçıp gitmişti. Pelias'ın korkunç bir üzüntü içinde kalan kızları öcülerini Yason'dan almaya karar verdiler. Medea ile Yason öyküsünü başka türlü anlatanlar da vardır. Onlara kalırsa iki sevgili Pelias'ın ölümünden sonra Korintos'a gelmişlerdi. İki de çocukları olmuştu. Medea ülkesini, babasını aramıyordu. Kendini bütün bütüne kocasıyla çocuklarına vermişti. Mutluluk içindeydiler. Ne olduysa Korintos'ta oldu. Yason Korintos kralının kızıyla evlenmeye karar verdi. Bunu ne aşk ne de sevgi yüzünden yapıyordu. Gözü yükseklerdeydi. Korintos kralı kızını Yason'a vermeyi kabul etti. Ama kendilerine bir kötülük yapar diye Medea ile çocuklarını şehirden sürdü. Kocası tarafından aldatılan kadıncağız ülkesinden uzaklarda yapayalnız kalmıştı. Ne yapacağını şaşıran Medea gözyaşları içinde babasını, evini hatırladı. Üstündeki elbisede hala duran kan lekelerine baktı. Kardeşinin kanıydı bunlar. Pelias'ın ölümü geldi aklına. Kurtarsa kurtarsa ölüm kurtarırdı artık onu. Bunları düşünürken yanı başında Yason'u gördü. Yason altın getirmişti ona. Artık Medea'yı sevmiyordu. ''Niye geldin bana?'' diye sordu Medea. Gözlerini Yason'un gözlerine dikti. ''O kadar insan var, niye bana geldin? Ama iyi oldu gelmen bir bakıma. Yüreğimdeki yükü dökmek artık daha kolay. Herkese senin alçaklığını anlatmak, seni ben kurtardım. Her Yunanlı bilir bunu. Boğaları, silahları, postun ejderhasını ben yendim, seni ben kazandırdım. Kurtarıcı ışığı ben tuttum sana. Babamı, evimi bırakıp yabancı bir ülkeye geldim arkandan. Ben getirdim düşmanlarının sırtını yere. Ölümlerin en korkuncunu Pelias'a ben verdim. Şimdi bırakıyorsun beni. Nereye gideyim? Babamın evine mi? Pelias'ın kızlarına mı yoksa? Hepsi düşman kesildi senin yüzünden bana. Yason kendisini kurtaranın Medea değil Afrodit olduğunu söyledi. Afrodit Yason'u Medea'ya sevdirmeseydi bütün bunlar olur muydu? Üstelik tutmuş yabani bir büyücüyü uygar bir ülkeye Yunanistan'a getirmişti. Kendi yaptığı iyiliklere böyle mi cevap verilirdi? Medea, Yason'un kendisine vermek istediği altınları geri çevirdi. Bunun üzerine başka bir şey söylemedi Yason. Çekip gitti. Medea'nın içine öfke bürümüştü. Öç almaya karar verdi. Yason'un karısını öldürecekti. Yaşamanın kısa günü bitsin artık. Çok güzel bir elbise çıkardı sandığından. Büyülü ilaçlar, kokular sürdü elbiseye. Sonra çocuklarını çağırıp o elbiseyi babalarının karısına armağan olarak götürmelerini istedi. Yason'un karısı elbiseyi giyer giymez yanmaya başladı. Bir an içinde bütün gövdesi eriyip akıverdi. Böylece öcünü aldıktan sonra daha korkunç bir düşünce saplandı Medea'nın kafasına. Çocukları yetim sayılırdı artık. Onları koruyacak kimse yoktu. Ölüp gidecekler diye düşündü büyücü. Ölüp gidecekler bir başkasının acımayan elleriyle. Yok yok, onları ben yarattım, ben öldüreceğim. Korkaklık yok artık, ne kadar küçükler, ne kadar güzeller diye düşünmek yok. Unutacağım öz çocuklarım olduğunu onların. Bir an içinde bitecek acıları, ben öldüreceğim. Yason karısının öldürüldüğünü anladığı zaman çocukları da ölmüştü. Altın post kahramanı öcünü almak için Medea'yı öldürmeye karar verdi. Ama o sırada güzel büyücü sarayın damına çıkmış, ejderhaların çektiği bir arabaya binerek uçup gitmişti. Eski sevgilisinin arkasından baka kaldı Yason. Bütün o olanlar içinde kendini değil Medea'yı lanetledi.